Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzey kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Allahümme ec'alna minettevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, tefsir dersimize Furkan Suresinin 67. ayetiyle devam edeceğiz inşallah. Tefsire başlamadan önce açıklamasını yapmaya çalışacağımız bölümün kıraatini yapalım. Rabbimizin kelamını huzurla ve huşuyla dinleyelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina iza enfaqu lem yusrifu ve lem yaqturu ve kana beyne zalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Sadakallahul azim. 67. ayeti kerimeden başlayacağımızı ifade etmiştik. Rabbimiz buyuruyor ki: "Vellezina iza enfaqu lem yusrifu ve lem yaqturu ve kana beyne zalika qawama." Rahman'ın o has kulları harcadıklarında ne israf ederler ne de eli sıkı davranırlar, cimrilik ederler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Aziz dostlar, Rabbimiz Furkan Suresinin bu son ayetlerinde has kullarının vasıflarını sayıyordu. Ve ibadur rahman diye başladı, Rahman'ın has kulları. Önce onların yürüyüşlerindeki tevazuya, vakara dikkat çekti. Cahiller, kendini bilmez, kaba saba kimseler, kendilerine laf attıklarında onlara selametle siz yolunuza, biz yolumuza der geçerler buyurdu. Arkasından bu güzel kulların gecelerini Rablerine tahsis ettiklerini, secde ve kıyamla gecelerini süslediklerini ya da gecenin feyzinden istifade ettiklerini Rabbimiz bize beyan buyurdular. Ve onların yüreklerinde daima cehennem korkusu taşıdıklarını ve cehennemden Allah'a sığındıklarını Rabbimiz bize haber verdi. Şimdi de bu has kulların bir başka vasıflarına dikkat çekti. Bu kullar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İkisi arası bir yol tutarlar buyurdu. Burada kullanılan üç kelime önemli. Bir israf kelimesi, iki iktar kelimesi, üç kıvam kelimesi ya da kavam kelimesi. İsraf kelime olarak herhangi bir şeyde haddini aşmaya israf denir. Allah israfın her çeşidini haram kılmıştır. İnfakta israf ise bu da başka bir şey. İnfakta israf, harcamada israf demek. Bir, bu harcamalarda israfı konuşalım. Bir de bizim Türkçe'de infakta israf dediğimiz zaman acaba hayır yollarında da israf olur mu? Bu konuyu anlamaya çalışalım. Öncelikle yapılan harcamalarda, her çeşit harcamada israf olabilir. İnsanız, arzularımız var, keyfimiz var, zevkimiz var. İşte ne bileyim, sınır tanımayan bir hırsımız olabilir. Bu noktada elbette efendim harama yönelik harcamanın azı da çoğu da israftır, haramdır zaten. Yani Allah'ın razı olmadığı alanlarda harcamalar yapmak, Cenab-ı Hakk'ın sevip razı olmadığı hususlarda bir lira bile harcasanız, bir kuruş bile harcasanız israf etmiş olursunuz. Allah'ın size verdiği imkanları, rızıkları, sermayeyi layık olmadığı yerde kullandığınız için tabi olarak israfın içindesiniz. Bu sebeple bazı müfessirler infakta israf derken Allah'ın hoş görmediği, yasakladığı haramlarda yapılan harcamalar kastedilmiştir derler. Ama çoğu müfessirimiz insanın mübahlarda da, yani Allah'ın haram kılmadığı halde mübahta da israfa düşebileceğine dikkat çeker. Yani yiyeceklerde israfa düşer mi insan? Allah'ın helal kıldığı şeyde israf olabilir mi? Elbette doyduktan sonra yemeği mesela insan ihtiyacı kadar yiyebilir. Tabii iyidir Allah'ın helal kıldığı şeylerden. Ama doyduktan sonra hala yemeğe devam etmeyi israf görürler. Ve bu anlamda israfın azı da çoğu da haram kılınmıştır. Ne bileyim efendim, binek arabalarınız olur. İşinizi görecek arabalar olur. Elbette bunun da kendi içinde seviyeleri vardır. Fakat bir insan düşünün ki, ben nasıl olsa bu para benimdir diyerek her ay bir araba değiştiriyor. Her ay bir telefon değiştiriyor. İşte bu insan da bir başka yönden israfın içine düşüyor. Helalde ama israfın içine düşüyor. Alimlerimiz bu noktada insan ihtiyaçlarını gruplara ayırırlar. Bir, zaruri ihtiyaçlar. Zaruri demek olmazsa olmaz demek. Yani o harcamayı yapmazsanız ya helak olursunuz ya da ne bileyim uzvunuzun birini kaybedersiniz mesela. Aşırı tutumluluk diyelim. Bu anlamda haramdır o da. İmkanınız var ama zaruretinizi yerine getirmiyorsunuz. Bu doğru değil. Zaruri ihtiyaçlar. Bir de normal adına ihtiyaç denilen hacet-i asliye dediğimiz temel ihtiyaçlarımız vardır. Soğuktan korunmamız için giyinmemiz gerekir. Bir başımızı sokacağımız evimiz olması gerekir. Bineğimizin olması gerekir. Ha, bu ihtiyaç olmadığı zaman da sıkıntı yaşarız, meşakkate düşeriz. Dolayısıyla hacet-i asliye denilen ya da hacat-ı asliye denilen temel ihtiyaçlarımızı görmek en tabii hakkımızdır. Cenab-ı Hakk'ın efendim bu noktada da herhangi bir yasaklaması, keraheti bile yoktur. Çoluğumuzun, çocuğumuzun nafakası, onların huzurlu bir şekilde yaşaması için gerekli olan ihtiyaçlar, bunlar da tabiidir. Bir de yalnız tezyinat dediğimiz, tahsiniyat dediğimiz, fıkıhçılarımızın böyle ifade ederler, biraz daha ne bileyim iyi yaşamak diyelim, biraz daha refah düzeyimizi yükseltmek diyelim. İşte bize 100 metrekare ev yeterken 200 metrekarelik bir evde oturmak diyelim. Bunlar da, tahsiniyat da haram kılınmamıştır, mekruh da değildir. Fakat efendim bu noktada da aşırı gitmek, yani aşırı lüks giyinmek diyelim. Normal şartlar altında bir insan, işte bugünkü fiyatlarla konuşacak olursak bir takım elbise fiyatı değişik değişik. Belki efendim 100 liraya da bir takım elbise alabilirsiniz. İşte atıyorum 10 bin liraya da bir takım elbise alabilirsiniz. Sosyal konumunuz itibariyle imkanınız var, helaliniz var, helal paranız var. Ama normal ölçekte de işte 200 liralık, 500 liralık, 1000 liralık, 2000 liralık takım elbiseler alabilecekken ya da bunlarla tabii olarak ihtiyacınızı karşılayabilecekken işte 50 bin liralık takım elbise alırsanız bugün, 100 bin liralık takım elbise alırsanız efendim burada mübahta da olsa israfın bir yönüne düşmüş oluyorsunuz. Ya bu para benim, istediğin gibi harcayabilirim deme hakkına sahip miyiz? Diyor ki alimlerimiz, hayır. Allah sana o malı bir emanet olarak veriyor. İhtiyaçların için, efendim infakların için, kendi refah düzeyin için kullanasın diye. Ama bunu çarçur etmek, hani bizim dilimizde böyle bir ifade var. Çarçur etmek tarzında, ihtiyacınız olmadan lüzumsuz harcamalar diyelim, gereksiz harcamalar diyelim, çok aşırı lüks tüketimler diyelim, bunlar insanın vicdanını tırmalar ve böylesi alanlar da israfın içine girer demişlerdir. Cenab-ı Hak işte böylesi israfı uygun görmüyor kullarına. Yani böyle bir israfa düşmeyin diyor. Bir de bunun zıttı iktar diye ifade edilen, biz buna cimrilik de diyebiliriz, cimrilik var. Bu da insan ihtiyacını bile giderecek kadar harcama yapmaktan kendini tutuyor. Hani zaruret kadar yapıyor, ölmeyecek kadar yediriyor diyelim. Karnını doyuramıyor. İmkanı var, çocuklarına karnını doyurabilecekleri bir imkan sunmuyor. Ne bileyim, üstleri başları perişan, dökülüyor. İmkanı var, alıvermiyor. Bu da cimrilik işte. Allah bundan da muhafaza buyursun. Cimrilik bir ateştir buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak cimri kulunu da sevmez. Nasıl müsrif kulunu, israfçıyı sevmez, aynı şekilde cimriyi de sevmez. Diyor ki benim has kullarım harcama yaptıkları zaman ne israf ederler ne de böyle iktar, adeta katre katre, neredeyse damla damla, damla sızmaz derler ya bazen. O kadar diyor. Böyle sıkar adam, elini sıkar. Böylesini de Cenab-ı Hak sevmez. Bu benim diyor kullarım, bunun ikisi arası orta bir yol tutarlar. Demek ki Rabbimiz kullarının ifrat ve tefrit diye ifade ettiğimiz aşırı uçlarda dolaşmasını istemiyor. Bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu konuyu şöyle buyurur. Harcamalarında ve başkalarına yardımda eli sıkı olma. Ancak varını yoğunu da saçıp savurma. Sonra herkes tarafından kınanır, kaybettiklerine hasret çeker durursun. Yani elini tamamen açma böyle. Yani neyin varsa hepsini verme. Fakat tamamen de sıkma diyor. İkisi arası bir yol tut. Dinimiz İslam hep böyle itidal dediğimiz orta yollu bir hayatı bize tavsiye eder. Zaten huzur da bundadır. Aşırı lüks tüketimlere kendilerini efendim bir şekilde mahkum eden ya da böylesi alışkanlıkları artık sıradan bir davranış haline getiren kimseler zaman içerisinde fakirleşirler. Zaman içerisinde muhtaç duruma düşerler. Ama çok cimriler de bunlarla da insan aile hayatı bile geçiremez. Ailesi huzursuzdur. Kabir azabı çekerler. Onun için Allah evlatlarımıza cömert eşler nasip etsin. Bu önemli bir şeydir. Yani evin beyi cimri ise vay o evin haline. Yani çok zengin olabilir adam ama koklatmıyorsa, öyle söyleyelim. Böylesi bir evde huzur olmaz. Böylesi bir evde huzur olmaz. Bazen de hanım çok cimri olabilir. Yani Allah'ın verdiği imkanı kullanmaz efendim. Bazen bir güzel sözünü, bir güzel yüzünü, bir güler yüzünü bile esirger. Böylesi insanlarla da beraber olmak hakikaten bir azaptır. Yani o bakımdan cömertlik Arapça'da kerim kelimesiyle ifade edilir ki aynı zamanda şeref demektir. Her cömert adamda şeref vardır. Her şerefli adam da cömerttir, öyle diyelim. Ama cömertlik israf anlamında, aşırılık anlamına gelmez. Şunu da tartışmışlar alimlerimiz. Peki hayır yollarında infakta israf olur mu? İnfak, bazıları demişler ki hayırda israf olmaz. İsrafta hayır yoktur ama hayırda da israf olmaz. Fakat hayırda israf olmaz diyerek insan bütün malını, mülkünü hayra sarf edip çoluğunu çocuğunu muhtaç konuma düşürmesi doğru mudur? Hazreti Peygamber'in uygulamalarına baktığımız zaman, Cenab-ı Hakk'ın bu ayetlerine baktığımız zaman bu da uygun değildir. Sahibül Vefa Musa Efendi Hazretleri anlatmıştı. İzmir'de bir ahbabımız bir vaiz efendiden etkilenmiş. İşte malını, mülkünü, hatta büyük bölümünü bir fabrikasını bağışlayıvermiş. Sonra çocukları bunu delidir diye tımarhaneye tıktılar dedi. Sonra dedi zor kurtardık. Şimdi bazen insan evet infakta bulunmak güzel bir şey ama Allah size evlatlar verdiyse, eşiniz varsa, evinizin ihtiyaçları varsa ben her şeyi infak edeceğim diye tümüyle hayır da olsa her şeyinizi bağışlayacak olursanız bu da çok Hazreti Peygamber tarafından tavsiye edilen bir şey değil. Evet, tarihte misalleri var mı bunun? Var. Hazreti Ebu Bekir misali radıyallahu anh, o Sıddık-ı Ekber. Evine ne bıraktın deyince Allah'ı Resulünü bıraktım diyen bir insan. Peki hocam buna ne diyeceksiniz denebilir. Bunlar istisnalardır. Resulullah bunu herkese yapmamıştır. Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh hastalığında Resulullah Efendimiz kendisini ziyaret ediyorlar. Ya Resulullah diyor çok seviniyor Resulullah'ın ziyaretinden. Malımın diyor neredeyse hepsini infak etmek istiyor. Diyor ki evladı iyalini başkalarına muhtaç bırakmamak daha eftaldir. Ya Resulullah yarısını infak edeyim mi? Yok diyor yarısı fazladır. Peki o zaman ya Resulullah üçte birine ne dersin? Üçte biri olabilir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü diyor senin diyor yani çoluk çocuğunu ele güne muhtaç bırakman doğru bir şey değil. İşte demek ki buna dikkat etmek lazım. Hayra verirken bile orada konumu ciddiye almak lazım. Evet hayatınızda çoluk çocuğunuza da iş kurmuşsunuzdur. Onlar da muhtaç değillerdir. Sizin de imkanınız var. Evlatlarım uygun görürseniz ben bunları Allah yolunda infak edip ahiret sermayesi yapmak istiyorum. Siz de uygun görür müsünüz? Babacığım yapın zaten bizim ihtiyacımız yok diyorlarsa yap helal olsun. Hepsini yap. Hepsini infak et. Ona bir şey denmez. Ama öyle değil de onların ihtiyaçları varsa orada da dengeyi gözet. Kızına ona göre yardımını yap. Oğluna ona göre yardımını yap. Hacet-i asliye dediğimiz evleri yoksa ev alıver. İşte binekleri yoksa binek alıver. Ele güne muhtaç olmasınlar diye de malın mülkün varsa bir kısmı onlara kalsın. Bu sebeple vasiyette denir ki üçte birden fazlasını vasiyet edemez kişi. Evet hali hayatında istersen bütün malını verebilirsin ama bu bile tavsiye edilmemiştir. Bazıları evlatlara hayırsız oluyor diyelim. Bunlar yiyeceğine ben diyor ahiret sermayesi olsun. Hepsini bu, infak etmeye çalışıyor. Bu doğru mudur? Efendim bu da çok doğru değildir. Evet yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bunun şeriat tarafından bir yasaklanmış bir tarafı var mı? Yok. Ama çoluk çocuğunuz onlar sizin nesebinizdir, neslinizdir. Belki onların hani tabii ihtiyaçlarını giderecek tarzda hayatında infaklarında yapabilirsin. Olabildiğince yap. Fakat onları da tamamen mahrum bırakacak tarzda olmasın bu. Çünkü Yüce Rabbimiz burada infak kelimesi kullanılıyor. İnfak harcama anlamındadır. Fakat böylesi hayır yollarına kullandığımıza da infak denir. Evet buradaki infaklarımız zaten farz olan zekatımızı vermekle mükellefiz. Bunu vermemek olmaz. Çünkü o fakirin hakkı diyebiliriz değil mi? İşte fakirlerin, miskinlerin, yolda kalmışların, Allah yolunda olanların onlara verilebilecek infaklardır. Bunu vermekten kimse kaçamaz. Müslüman insan onu verir. O çünkü kendi malı değil. Zekatını vermeyen insan fakirin malını çalan hırsız gibidir. Gasp edici biri gibidir. Dolayısıyla elbette onu vereceğiz. Peki zekattan ayrı infak etmemiz gerekir mi? Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gerek sahabesine efendim infakla ilgili tavsiyelerine gerekse sahabenin uygulamalarına baktığımız zaman sadece zekatla değil zekattan ayrı da infaklar yapılması gerektiğini anlıyoruz. Fakat bu infaklarda da işte tamamen elimizi açmak yerine daha orta yolu tercih etmek Rabbimizin kullarından beklediği ve tavsiye ettiği bu. Bu son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Kur'an-ı Azimüşşan'da infak denince bazı alimlerimize göre çoğu zaman bir malın miktarının fazlaca harcanmasından ziyade harcandığı yer nazara itibara alınmıştır derler. Nereye harcıyorsun bunu? Harcadığın yer hayır ve güzel işlerse harca. Tamam. Hesabını, kitabını yap, harca. Ama Allah muhafaza harama ise bir lira, bir kuruş bile verme. Oradaki bir kuruş bile haramdır. O bakımdan bu son derece önemlidir. Kavam kelimesi makul bir dengeye ifade eder. İtidal dediğimiz orta yola ifade eder. İkisi arası bir yol tutun der Cenab-ı Hak. İkisi arası bir yol tutun. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler. Bu Rahman'ın has kullarının vasıflarını anlatan ayetler. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرْ Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmez, kulluk etmez, yalvarıp yakarmazlar. Yani onların bir tek ilahı vardır, o da Allah'tır. Ve yalnız onun önünde eğilir, istenecek bir şey varsa yalnız ondan isterler. Niyazları onadır, başkasına değil. Onun için efendim tevhid dediğimiz Allah'tan başkasını ilah kabul etmeme her şeyin merkezinde oturur. Evliyalığın merkezi de orasıdır, müminliğin merkezi de orasıdır. İşte Cenab-ı Hak onların diyor bütün yalvarış ve yakarışları Rablerinedir. Sürekli dua halinde Rablerine yalvarırlar. Rableriyle böyle bir dua ve kulluk ilişkileri daimidir onların. Devam ediyor. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Hukuki bir gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana, masum cana kıymazlar. Yani kimsenin böyle canına dokunacak işler yapmazlar ya da onları öldürmezler. Ha, insan cezai olarak öldürülebilir mi? Hukuki olarak öldürülebilir. Niye? Kısasa kısas var. Sen birisini öldürdüysen haksız yere sen de öldürülürsün. Burada kınanacak bir şey yok. Burada Allah'ın emri uygulanır. Savaş söz konusu olur. Allah'a ve Resulüne düşman olmuşlardır. Dine düşman olmuşlardır. Vatanınıza saldırıyorlardır. O zaman öldürürsün. Ama böyle bir haklı sebep yokken hiçbir zaman cana kıymazlar. Cana kıymak şöyle dursun. Kimseyi incitmemeye çalışırlar. Ayağına diken batırmazlar kimsenin. Kalplerine diken batırmazlar. Sözlerinde dikkatlidirler. Hallerinde dikkatlidirler. Davranışlarında dikkatlidirler. Göz kaş hareketiyle bile kimsenin canını incitmezler onlar. Tabii burada esas öldürmeden bahsediliyor. Allah muhafaza. Efendim haksız yere bir cana kıymanın en büyük günahlardan birisi odur. Rabbimiz buna dikkat çekiyor. وَلَا يَزْنُونَ Zina da yapmazlar. Yani uçkurlarına sahiptirler. İffet sahibidirler. Onlar harama uçkur çözmezler. Yani böyle bir tabirimiz vardır bizde. İşte onlar kendi helalleri olmayan bir takım efendim yollarla, haram yollarla buluşmazlar asla. Çünkü o da çok çirkin bir şeydir. İnsanda insanlık bırakmayan bir şeydir. İnsanın haysiyetini sıfırlayan bir şeydir. İffet deyip geçmeyin, iffet her şeydir. Onun için İslam iffeti koruma adına işte örtüyü farz kılmış, tesettürü farz kılmış, yan bakmayı hoş görmemiş, helalin olmayan birisine ikinci kez bakmayı, hani yolda rastladın, gözün çarptı, çeviriyorsun gözünü. Üst üste bakmak yasaklanıyor. İdame-i nazar da haram, iade-i haram da nazar haramdır demişler. Ne demek bu? Peş peşe bakmak da haram, bakışı uzatmak da haram. İnsan, bakınız, gözünüzü terbiye etmiş İslam. Gözünüz iffetli olsun diyor. Dilinizi terbiye etmiş, diliniz iffetli olsun. Belden aşağı konuşmayın. Yani argo tabirle belden aşağı derler ya. Müstehcen fıkra bile anlatmayın. Allah sevmez. Hele hele harama tevessül edip zina etmek, bu da en büyük günahlardandır. Büyük günahlardandır. Cezası da büyüktür. İşte benim diyor has kullarım, bakınız üç tane vasıf daha saydı Cenab-ı Hak burada. Haksız yere bir cana kıymaz. Efendim. Zina etmezler. Allah'tan başkasına asla yalvarıp yakarmazlar. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا Kim bunları yaparsa günaha bulaşmış olur. Adeta böyle bu üç şey var ya sayılan. Allah'tan başkasına adam ilah diye tapıyorsa, ilah diye dua ediyorsa, onu putlaştırıyorsa, haksız yere cana kıymışsa, zina, denilen günaha düşmüşse, bu diyor günahla tam artık buluşmuş. Böylesi bir günahkar olmuştur artık. Alimlerimiz buradaki yelka etama ifadesini günaha batmıştır ifadesi şeklinde anladıkları gibi artık o günahın cezasıyla karşı karşıya gelmiştir şeklinde de tefsir etmişlerdir. Kim bunları yaparsa bu günahının cezasını mutlaka çekecektir demek. Ama istisnası gelecek birazdan. Tevbe etmediği sürece eğer bu halde ölecek olursa onun işi çok zor. Hele hele şirk koşarak öldüyse affı mümkün değil. Diğerleri de büyük günahlar, onların da cezaları kat kat gelir. Yudâef lehul azâbu yevmel kıyâmeh ve yahlud fîhî muhânâ. Kim diyor bunları yaparsa kıyamet günü ona verilecek azap kat kat katlanacak. Ve onun için de hor ve hakir olarak ebediyen kalacaklar. Aman ya Rabbi, Allah'a sığınırız. Burada tabi bu üç günahı yan yana düşünmek lazım. Niye ebedi kalır insan? İşte orada bir Allah'tan başkasına kulluk yapıyor. Şirk var. İşin içinde inkar var, nankörlük var. İnkar diyelim buna, küfür diyelim. Küfür var. Allah'tan başkasına kulluk yapmak, Allah'tan başkasını ilah edinmek bu en büyük günahların başında geliyor. Bu affedilmeyecek bir günah. Peki niye katlanıyor? İşte burada katlanma meselesinde alimlerimiz derler ki bir inkar günahı var zaten bunun. Bir de adam öldürme günahı var. Zina günahı var. Buradan yola çıkan bazı alimler derler ki evet kafirin sadece küfrünün karşılığında zaten ebediyen bir cehennem var. Dolayısıyla yaptığı diğer günahlar için ayrıca ceza gerekmez diyenler olsa da bu ayetten yola çıkarak alimler derler ki evet cehennem var ama cehennemin de cehennemi var. Bunlara katlanıyor. Bir kafir var diyelim, sadece Allah'ı inkar etmiş, ahireti inkar etmiş. Tamam, ebediyen cehennemde. Ebediyen ateşte. Fakat bir kafir var. Hem inkarı var. Hem de işte böylesi haksız yere adam öldürmeleri var. Zinası var. Fuhşiyatı var. Var var var. Onun da cezası kat kat artacak diyorlar. Efendim. Bazıları buradaki kat kat ifadesini de şöyle de anlıyorlar. Onun cezası hiç bitmeyecek ve tekrarlara tekrarlara devam edecek. Yani cehennemde ebedi zaten. Bu her günün cezasını bir ceza kabul edersen bunlar katlanan ceza gibi izah ediyorlar. Biraz önceki söylediğimde izahlardan bir tanesi zaten bir inkarı var. İnkarına ilaveten bir de adam öldürme, zina gibi büyük günahları var. Dolayısıyla her biri içinde ayrı ayrı cezalar var. Onun için kat kat cezalar var. Bazı ariflerimiz de derler ki onların azaplarına ilahi muhabbet ve rızadan ayrı kalma pişmanlığı, hicran ateşi, ebedi nimetlerden devamlı mahrum kalma ızdırabı eklenerek azap katmerleşir derler. Bu da elbette ehli cennetin nimetler içinde olduğunu gördükçe azapları onlara kat kat fazladan efendim görülmüş olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz bir şirk günahı ya da inkar günahı var. Bir efendim haksız yere adam öldürme günahı var. Bir de zina günahı var. Cenab-ı Hak buyurur ki İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan. Ancak bakınız tevbe edip, yani bu günahlardan tamamından tevbe edip inanan önce iman edecek. Sonra salih amel işleyen olursa diyor, bunlar müstesna diyor bakınız. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ İşte Allah onların kötülüklerini iyilikleriyle yer değiştirecektir. Adeta kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Burada şöyle düşünelim. Bunları yapanlar kimdir? Müşrikler. Evet, müşrikler önce tevbe ettiler. Tevbe demek dönüş demektir zaten. Nereden nereye dönüyorsunuz? İşte inkardan ya da şirkten imana dönüyorsunuz. Masiyetten yani isyandan taate dönüyorsunuz. Yanlış bir yoldan doğru bir yola dönüyorsunuz. Bunların hepsi tevbedir. Tevbe dönüş demek. Yanlıştan doğruya dönüş. Batıldan hakka dönüş. Kim diyor dönerse, dünyada yaşıyor kafir, bu günahları da işlemiş ama sonra diyor ki ben tövbe ediyorum ya Rabbi, iman ettim sana Allah'ım, ahiretine iman ettim, Habibine iman ettim, beni affet Allah'ım diyor. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunlara müthiş bir müjde, Allah diyor onların seyyiatlarını hasenata çevirir. Yani kötülüklerini iyiliklere çevirir. Bunu da alimlerimiz değişik şekillerde yorumlarlar. Ancak genel kabul şöyle. Onlar sürekli seyyiat, adeta kötülük üreten bir mekanizmaydı adeta. Zaten kafirden genelde böylesi kötülükler ortaya çıkar. Allah'a ve ahirete iman etmeyen insandan nefsi emmale dediğimiz sürekli kötülüğü emreden bir iç arzusu var. Arzuları var. Arzularını putlaştırmış. Bu insan sürekli kötülük üretir. Şimdi Allah onların diyor adeta mahiyetlerini değiştirir. Artık kötülük makinesi olmaktan çıkarlar. Onlar iyilik üreten bir mekanizmaya dönüşürler. Onların kötülük yanına, kötü yanları iyi yanlarıyla değişir. İman deyip geçmeyin. İman öyle bir şeydir ki, öyle bir iksirdir ki işte insanı değiştirir, dönüştürür. Cahiliyenin çukurunda olan insan İslam'ın izzetine yükselir. İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin şöyle güzel bir hikmeti var. Der ki, evlat der, Allah seni senin nefsinle baş başa bırakırsa, ki nefis, ham nefis, terbiye görmemiş, İslam'la terbiye görmemiş, imanla, ihsanla terbiye görmemiş nefis, eğer de Allah seni bu nefsinle baş başa bırakırsa, kötülüklerin saymakla bitmez. Ama Allah seni cuhut ve keremiyle, güzellikleriyle buluşturursa, o zaman da senin güzelliklerin saymakla bitmez. İnsan eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında bir varlıktır. Yani insan çukurlaştıkça çukurlaşır, kötüleştikçe kötüleşir. Kötülüğüne sınır yoktur. Her türlü canavarı, yırtıcı hayvanı geride bırakacak kadar canavarlaşır insan. Fakat İmanla buluşursa, İslam'la buluşursa, ihsanla buluşursa o zaman da meleklerin bile gıpta edeceği bir güzel insan. Güzellik fabrikası haline dönüşür. Dilinden güzellikler sudur eder, gözünden öyle, elinden öyle. Yürüyüşü başkalaşır, hali başkalaşır. Herkesten ne kazanırım bakışı gider, herkese ne verebilirim bakışı oluşur. İşte olgun nefis, ham nefisle olgun nefis arasında böylesi fark vardır. İşte Yüce Rabbimiz kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse, kendini ıslah eder, güzel güzel işler yapmaya başlarsa, Allah onların kötülüklerini iyiliklerine çevirir. Bazı alimler de bu ifadeyi şöyle anlarlar. Kim böylesi kötülüklerden efendim yüz çevirir, kendini tevbeyle, iman, salih amelle buluşturursa, önceki işledikleri kötülüklerin her biri adeta iyiliklere döner. Nasıl döner? Şöyle izah ediyorlar. Her bir kötülük aklına geldikçe tevbe eder. Her bir tevbe de salih amel olduğu için o günahların yerini iyilikler alır. Böyle de yorumlanabilir bu elbette ama doğrusu gönlüme şöyle geliyor. Allah tevbeyle, imanla, salih amelle buluşmaya yönelen insanın adeta mahiyetini değiştirir, niyetlerini değiştirir. Dolayısıyla davranışları değişir artık onun. O kötü insan gider, yerine iyi insan gelir. Her bir kötü davranış, işte bir zamanlar cimriydi, cimrilik gider, yerine cömertlik gelir. Bir zamanlar kibirliydi, kibir gider, yerine tevazu gelir. Efendim, bir zamanlar acımasız, merhametsiz bir adamdı diyelim. O acımasızlık gider, yerine herkese rahmet saçan bir rahmet insanı gelir. İşte adeta yer değiştirir bunlar. Bunlar neyle oluyor? İmanla, efendim, tevbe, başta tevbe, iman ve salih amellere yönelmekle oluyor. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Zaten kim tevbe edip salih ameller işlerse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş, makbul bir kimse olarak Allah'a dönmüş olur. Tevbe ne güzeldir. Onun için Yüce Rabbimiz bütün iman edenlere, bütün herkese, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Ey iman edenler, hepiniz topluca Allah'a samimi bir şekilde dönün. Samimi bir şekilde tevbe edin. Buradan şunu anlıyoruz. Her iman eden kimse, seviyesi ne olursa olsun, hangi mertebeye çıkarsa çıksın, hangi velayet makamına çıkarsa çıksın, tevbeye devam etmeli. Hakka dönüşe devam etmeli ki o tevbenin bereketinden istifade etsin. Bu bakımdan hangi seviyede olursa olsun sürekli istiğfar müminin şiarıdır, muttaki kulların şiarıdır. Yani takva sahibi kullar her an hakka istiğfarla, tevbelerle yönelmesini bilirler. Çünkü bilerek ya da bilmeyerek zaman zaman gözümüz kayar. Zaman zaman ayağımız kayar. Zaman zaman gönlümüz kayar efendim. Gönlümüz kayar. İnsan hassaslaştıkça, daha letafet kesbettikçe gönül kaymasından bile istiğfar eder. Evet, gözünüz kaymasa bile, gönlünüze düşen düşüncelerden bile istiğfar etme ihtiyacı hissedersiniz. Onun için tevbe mümin kulda daimi bir vasıf, daimi bir amel olmak durumundadır. Bu sebeple Kur'an-ı Azimüşşan'da kullar sürekli tevbeye, yeniden tevbeye çağrılırlar. Zaten böyle tevbesi sürekli olan kullara Kur'an evvab der. Evvab sürekli hakka yönelen demek. Evvab, evbe makamı denir buna. Münib, kalbin münib oluşu. Münib oluşu sürekli Cenab-ı Hakk'a dönen bir kalp demek. İşte tam tevbe de budur. Rabbimiz de öyle buyuruyor. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Kim tevbe eder, tam bir yönelişle Hakk'a yönelir ve güzel güzel işler ortaya koyma adına salih amellere yönelirse, Allah'a tam bir şekilde işte makbul, tevbesi kabul edilmiş kimse olarak dönmüş olur böylesi der. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle tevvabiyinden eylesin efendim. Tevbekarlardan eylesin. Allah çok çok tevbe eden kullarını seviyor çünkü. İlahi muhabbete mazhar oluyorsunuz. Estağfurullah dilimize alıştırmamız gereken en önemli zikirlerden birisidir. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim demek. Seyyidül istiğfar duası ne güzeldir. Belki her mümin onu ezberlemedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu sabah ve akşam okumamızı ister. İşte Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdük. Ve ene ala ahdik ve vaadik ve stadautu. E'udhu bike min şerri ma sanautu. Ebu'u leke bi ni'metike aley. Ve ebu'u bi zenbi fafirli. Fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Manası çok derindir bu seyyidül istiğfarın. Ne demek manası? Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Ya Rabbi gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözde sabit kalmaya çalışıyorum. Buna rağmen günahımı da itiraf ediyorum. Senin bana olan ihsanlarını da itiraf ediyorum. Allah'ım beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse bağışlamaz. Bu şuur ne güzel bir şuurdur. Bunu insanın sabah kalkınca bu Seyyidül İstiğfar okuması, akşama girince okuması ne güzel bir kulluk alameti. Kulluk nişanıdır. Efendim, bugün herkesin elinde internet var. Yazın Seyyidül İstiğfar diye hem metni ortaya çıkar hem manası ortaya çıkar. Bunu dilimize adeta virt edilmek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tavsiyesidir. Yüce Rabbim zat-ı uluhiyetine daimi bir şekilde yönelen kalbi münib sahibi, yani sürekli ona yönelen bir kalp sahibi kullarından eylesin. Gönlümüzü zat-ı uluhiyetine daima döndürecek bir iktidar ve istidat hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.